Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
İkisi birin yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Bu sefer bir konuğumuz var, Talha. Talha, senin geçen bazı yorumların çok fazla beğenilmiş, hatta videolarda kesit kesit yer vermişlerdi.
Bazıları da tokatlamış.
Çok fazla da istek gelince sana da artık bu programda bir yer verme kararı aldık. Umarım izleyenlerimiz de beğenirler. Şimdi sözü çok uzatmayalım. Talha ile ilgili çok konuşacağız zaten. Ona da çok söz bırakacağız bu programımızda. Ben hemen ilk teknoloji haberiyle başlamak istiyorum. İlk haberim Silverstone'dan. Silverstone tam 1350 wattlık Zeus isminde bir güç kaynağının detaylarını yayınlamış durumda, lansmanını yaptı. Güç kaynağı Zeus ismini vermişler. Aslında Zeus ismi çok manidar olmuş. Genel olarak baktığımızda Zeus aslında tanrıların tanrısı
yıldırım
olarak
tanrısı
geçer.
Yıldırım tanrısı olduğu için.
Evet, yıldırım tanrısı aynı zamanda. Ve bu şekilde de aslında güçlü bir güç kaynağıyla iyi özdeşleştirilmiş. Bilmiyorum artık bilgisayar donanımlarında bu kadar yüksek güç kaynaklarına ihtiyaç kaldı mı? Çünkü gitgide enerji verimlilikleri artıyor ve daha az enerji tüketen bilgisayarlarla karşılaşıyoruz. Fakat sonuç olarak eğer siz 4 tane ekran kartını aynı anda çalıştıracağım diyorsanız 105 amper güç verebilmesi ve 80 Plus sertifikasına sahip olmasıyla bu güç kaynağı da hizmetinize sunulmuş durumda. Tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz. Bir tane yorum vardı arkadaşlar. Demiş ki artık herhalde demiş bilgisayarı kapattıktan sonra bu güç kaynağıyla bir de demir kaynağı yaparız.
Evde jeneratör olarak falan da kullanabiliriz.
Yani. Evet, değişik bir yorum, gerçekten çok da hoşuma gitti. Bu kadar fazla gücü ne yapacaklar, nerede kullanacaklar? Harbiden sanayi tipi güç kaynağı olmuş bu.
Artık herhalde çok üst düzey bilgisayarlar için kullanılır diye tahmin ediyorum. Yani ev bilgisayarlar için gerçekten çok güçlü.
Evet, belki de hız aşırtma denemelerinde falan etkili olacaktır. Bir diğer haberimiz ise dizüstü bilgisayarında veya cep telefonunda yolculukları esnasında ekstra batarya ihtiyaç duyanları ilgilendiren bir haber. Energizer bir Japon firmayla gittiği işbirliği sonunda oldukça güçlü yedek bir batarya geliştirmiş durumda. 14.000 mAh güç sağlayabilen bu batarya bir atom işlemcili dizüstü bilgisayarı 4,5 saat boyunca çalıştırabiliyormuş tek başına. Yani dizüstü bilgisayarınızın bataryası bitse dahi bu ek bataryaya bağlıyorsunuz, 4,5 saat daha çalışabiliyor. Güçlü donanımına sahip dizüstü bilgisayarlarda ise 2 saate kadar çalıştırma sunabiliyormuş. Cep telefonları veya tabletleri kaç saat çalıştırabileceğini siz düşünün arkadaşlar.
Tabii taşınabilir olarak da gayet rahat bir cihaz.
Evet, iyi hani bir konuya değindin.
Çantanızı attığınız zaman yanımızdaki cep telefonumuz ve hani tablet bilgisayarları kullanmakta çok faydalı olacaktır.
Evet, 375 gram ağırlığı. Gerçekten taşınabilir olmuş. Bugün baktığımızda Lumia 920 tek başına 185 gram ağırlığında bir cep telefonu. İki tane Lumia'dan daha hafif bir
yani
şey
yapmışlar. Bu şeyi büyük yapmışlar. Oranda çözecektir diye düşünüyorum. Hani bataryaların ömürleri bu dönemde artık çok zayıf olduğu için Energizer'ın bu yeni aleti bayağı bir iş görür.
Şimdi siz oyuncu insanlarsınız. Genelde yanınızda hangi cihazları taşıyorsunuz? Yani böyle bir batarya aldığınız hangi cihazlarda ihtiyaç duyarsınız?
Valla ben de Nokia 11 olmadı. Bir şey demeyeyim.
Ya da Nintendo 3DS'e falan bağlı.
Valla herhalde hep fazla onu yapar. Evet. Sen dersin bir dizüstü hani, bilgisayar ya tablet var mı taşıdın?
Yok, tablet kullanmıyorum. Telefonda işte mailler olsun, sosyal medya olsun ihtiyacımı gördüğü için hani yanımda yolda falan taşıma gereği duymuyorum.
Gerçi iPhone'da böyle bir cihaz herhalde fazla gelir.
Evet, fazla gelir.
Öyle gerçekten.
Ama hani laptopları göz önüne aldığımızda Talhan'ın da dediği gibi hani hem taşınabilir olması hem hafif olmasıyla hani bir iş seyahatine çıktığınızda veya yurt dışı seyahatlerinde hani bizim bile başvurabileceğimiz bir cihaz gibi gözüküyor.
Öyle, çok etkili bir cihaz. Japonya'da satışa sunulacak. Umarım Avrupa'da da satışına başlanır. Biz de satın alabilir hale geliriz. Tabii fiyatı da çok önemli.
Evet Mesut, benim haberlerimde aslında bu hafta gündeme bomba gibi düşen bir haber vardı. O da yeni nesil Xbox'la ilgili. Biliyorsunuz arkadaşlar artık yeni neslin ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başladı. Hatta önümüzdeki E3 fuarı ile birlikte Sony'nin ve Microsoft'un da artık yavaş yavaş piyasaya giriş yapacakları, tarihlerin verileceği konuşuyor. Tabii her programımızda yeni nesille ilgili bazı dedikoduları paylaşıyoruz. Fakat bu sefer Xbox World dergisi tüm bu haberleri derlemiş ve 8 sayfalık özel bir haberle şu ana kadar bilinen tüm detayları ve yeni bilgileri okuyucularıyla paylaşmış. Burada ilginç olan nokta mesela şu anda arkadaşlar ekranda bir tasarım görüyorlardır. Bu tasarım tabii ki final sürümü değil. Hani dedikodulardan yola çıkarak kendileri 3 boyutlu bir tasarım oluşturmuşlar. Hatta Talha bunun haberini de sen
evet.
Yapmıştın.
Benim orada ilgimi çeken şu oldu. Derginin editörü şöyle bir şey söylemiş. E3 öncesinde demiş çoğu şeyi biz açığa çıkaracağız. Yani bildiği bir şey var ki E3 öncesi biz bazı şeyleri açığa çıkaracağız demiş olması. Hani yaklaşan E3 fuarında belki de yeni nesil bir Xbox'ı görme olasılığımızın arttığını işaret ediyor.
Zaten aslında biz gelecek sene böyle bir cihazı bekliyoruz. Evet. Ama hani tipi nasıl olur? Hangi özelliklerde olur? Bu tip editör eğer böyle bir kelime kullandıysa ve yazdıysa
hani şey gibi
gerçekten
olmuş.
İçeriden bilgi almış olabilir.
Hani şu anda bir şeyler biliyoruz ama hani açıklayamıyoruz gibi bir açıklama gelmiş. Hani şu an açıklanan bilgilere baktığımızda konsolun isminin sadece Xbox olacağı söyleniyor. Hani sürekli olarak işte Xbox 720 olarak beklentiler vardı. Bunun dışında Kinect'in yeni sürümü zaten beklenen bir şey. 2.0 sürümü diye
daha yüksek çözünürlükte bir Kinect
burada
bekleniyor.
Burada asıl dikkat çekici olan nokta Blu-ray disk kullanacağı belirtilmiş.
Ben Blu-ray kullanacağına katılıyorum çünkü biliyorsunuz, hatırlarsınız, HD DVD ile devam etmeyi de denedi.
Olmadı. Yani.
Evet, fakat çoğaladılar. Toshiba kaybedince Microsoft'ta kaybetmiş sayıldı ve DVD ile yola devam etti. Blu-ray artık standartlaşmış bir medya türü ve ucuzladı. Aslında Microsoft çok doğru bir zamanda kullanmaya başlayacak bir medyayı. Niye doğru zaman diyoruz? Artık daha ucuz elde edilebiliyor.
Ve
bu sayede oyunlar daha uygun fiyat
olacak. Da ucuzladı. Evet. İlk çıktığında el yakan fiyatlardaydı ki PlayStation 3'ün alınma sebeplerinden birisi ucuz bir Blu-ray oynatıcı almaktı.
Evet, doğru.
Zaten film için alanlarda olmayan.
Aynen öyle yani. 3. Dediğine katılıyorum. Yani Xbox tam zamanında kullanıyor Blu-ray'i. Oturdu. Hani teknoloji artık herkesin ulaşabileceği ve edinebileceği bir fiyat.
Filmler de yaygınlaştı. İlk PlayStation 3'ü sahip olanlar ne diyorlardı? Filmleri nereden bulacağız? Yurt dışından filan ısmarlamaya çalışıyorlardı ki yurt dışında bile çok sayılı film vardı ilk çıktığı yıllarda. Şimdi ise DVD'nin yeni gerçekten aldı diyebiliriz.
Ülkemizde bile çok rahat bulunabiliyor.
Yani. Şurada takdir etmek lazım. Microsoft hani inat edip ben Sony'nin teknolojisini, tabii bunu yapıldığını varsayarak konuşuyoruz. Microsoft'in hani inat edip de ya Sony'nin teknolojisini kullanmayalım, farklı bir şey deneyelim demiyorlar ama mevcut başarılı bir teknolojiyi kabulleniyorlar.
Aslında burada inat edip farklı teknolojiler kullanan tek bir firma vardır, bu da Sony. Biliyorsunuz çok uzun bir zaman kendi memory kartlarına falan mecbur bırakmıştır ki PlayStation Vita'da dahi içerisinde yine Sony özel bir hafıza kartı
farklı
kullanıyoruz.
Bir hafıza kartı
SD karttan daha yavaş çalışan.
En büyük sıkıntısı o zaten.
Mesela diskler vardı biliyorsunuz.
Öyle yani, aslında bu konularda gerçekten inatçı olan firma Sony'dir. Burada da altını çizelim. Microsoft zaten bir yazılım üreten firma olmasıyla birlikte bütün üreticilerle çok yakından çalışan bir firma unvanına sahip. Xbox'ta da bunu kullanıyor çok net bir şekilde.
Hani Blu-ray demişken şunu da bahsetmek lazım. Zaten şu nesilde bile Games on Demand diye bir sistemleri var. Hani hit AAA diye adlandırdığımız oyunları daha sonradan internet yoluyla da indirebiliyorsunuz.
Evet, doğru.
Hani yeni nesil Xbox'ta da muhtemelen internetten oyun indirme dinamiği de en azından Steam kadar popüler bir hale geleceğini
düşünüyorum. En az 500 GB bir sabit diske gelecektir diye düşünüyorum zaten. Evet. Sabit disk fiyatları da çok fazla ucuzladı.
Ki ben ekstradan şey olmasını çok istiyorum. Wii U'daki gibi dışı harici hard disk
seçeneği değil mi? Evet.
Ama yani firmanın şey altında olmayacak, lisans altında olmayacak. Ben herhangi bir hard diski getirip takabileceğim o konsola.
O zaman orijinal olur da işte güvenliği birazcık o kırmaya yönelik bir şey olduğu için çok istemiyorlar.
Muhtemelen öyle bir şey göremeyiz diye düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum.
En azından kendi hard disklerini piyasaya sürerek harici hard disk bile olsa o şekilde bir çözüme gidebilirler.
Evet, olabilir.
Bunun dışında baktığımız özelliklere yönlendirilebilir ses diye bir özellik geçiyor. Bunun dışında işte augmented reality dediğimiz gözlüklerle desteklenmiş yeni bir kontrol geleceği söylenmiş. Hani bunu nasıl yaparlar? Hani Wii U'nun tabletine baktığımızda direkt olarak tablette aslında görselliğin sunulduğunu görüyoruz.
Aslında gözlükle hani desteklenen dendi dersi benim aklıma şu geliyor. Hani şey mesela oyundaki cam barı, enerji barı gözlükte yer alır. Ama biz yine ekrandan görmeye devam ederiz oyunu. Bu da çok değişik bir kullanım sunar insanlar aslında.
Evet. Hani zaten bununla arttırır. İlgili hani izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Microsoft'un böyle bir iki ay öncesinden falan aldığı bir patent vardı. Hani odayı direkt olarak Kinect teknolojisiyle birlikte hani 3 boyuta getiriyordu. Ve bunu bir gözlük sayesinde yapıyordu. Hani muhtemelen bu gözlük haberine baktığımızda hani o lisanslanan patentle ilgili de bir özellik olabilir diye düşünüyorum. Tabii artık nasıl bir şey gelecek?
Tabii ufak bir şey de var. Kinect 2'nin yani yeni gelecek Kinect'in parmak takibi dahi yapabileceğini.
Evet, dil hareketlerini bile görebileceği konuşuluyor ki ben de inanıyorum böyle bir şey olabileceğine aslında.
Microsoft'un Kinect teknolojisi bence çok başarılıydı. Yani tamam, eksikleri vardı ama en
çok
yeni
çok başarılı zaten. Hani baktığımız zaman üniversitelerde, projelerde kullanılıyor Kinect. İşte hatta Toyota arabaya bile koymuştu. Evet. Geldiğinizde kapıyı açar gibi. Muhtemelen Kinect'le çok daha farklı özelliklerle karşılaşacağız. Bunun dışında 8 GB RAM kullanacağı söylenmiş. Bu açıkçası bana birazcık düşük geldi. Çünkü Sony PlayStation 4 ile ilgili haberlerde yeni neslin 16 GB'dan kapıyı açacağı söylenmişti. Tabii oyun bazlı düşündüğümüzde hani bir bilgisayar gibi düşünmemek
yani
lazım.
Şu anki Xbox'ın 512 MB belleğe sahip olduğu düşünüldüğünde 8 GB zaten uçuk bir ilerleme olacak. Yani o konuda çok da fazla yorum yapmak
sadece,
yanlış olabilir.
Sadece oyuna odaklı olduğunu düşünürsek yeterli gibi gözüküyor ama bu cihazların 7-8 yıllık ömrü biçilecekse açıkçası 8 GB hani tartışmalara neden olabilir.
Dolu dolu gelecek çünkü onların biraz bu konuda dili yandığı için. 256 MB da çıktığı için herhalde onlar biraz daha
baskı yapacaklardır %100.
Son olarak Xbox 720 yeni Xbox ile ilgili bilgilerde iki farklı versiyon geleceği gibi bir dedikodu çıktı daha sonradan. Hani bu iki farklı versiyonda casual ve hardcore kısmı ayrılacak. Hani hardcore kısmında bütün oyunları oynayabileceksiniz. Daha çok hani böyle AAA oyunları seven oyuncular için. Diğerinde ise daha çok Xbox Live Arcade'deki...
Aslında casual kısmı için şunu da ekleyebiliriz. Bizim donanım tarafından da çok fazla haberleri çıkıyor bunun. Casual denen kısımda bir setup box adı altında aslında Xbox'ın eğlence seçeneklerine, medya seçeneklerine televizyon üzerinden ulaşmanız sağlanacak ve aynı zamanda cep telefonundan oynayabildiğiniz tarzda oyunları da televizyonda oynayabileceğiniz çok basit bir makine olacak. Yani Gears of War'ı veya bir benzeri Need for Speed gibi gelişmiş bir araba yarışını o cihazda göremeyeceksiniz.
Ya, AAA oyunları göremeyeceksiniz.
Evet, ama Xbox Live Arcade çıkmış çok başarılı yapımlar.
Evet, onları belki oynayabiliriz ama belki yani hepsi değil. Çünkü evet, bu cihazın içinde aslında cep telefonlarına kullanılan işlemcilerin yer alacağı konuşuluyor ki eğer böyle bir durum olursa set-top box tadında hani bu IPTV benzeri video içeriklerine ulaşabileceğimiz, arkadaşlarımızla sosyalleşebileceğimiz bir kutucuk olacak bu. Henüz dedikodu aşamasında olursa büyük ihtimalle herkes yine Pro versiyonu satın alacaktır. Çünkü ama bütün yani, özellikler bir arada olacak.
Arcade'i de çok küçümsememek lazım. Çünkü baktığımız zaman Limbo var, olsun, Braid olsun, Castle Crusher olsun bu tarzda çok başarılı oyunlar da çıktı Arcade'e.
İşte Arcade'in geleceğini, yani, bu cihazların geleceğini biraz da Windows Phone 8'e çıkacak oyunlar belirleyecek. Eğer o tarafa gerçekten güçlü, güzel oyunlar çıkarsa bu düşük güçteki cihazın da başarılı olup olamayacağını oradan söyleyebilirim.
İnşallah şey gibi de olmaz. Hani Windows 8'e ilk özel oyun Pac-Man çıkarttılar ya.
Evet, o tür sıkıntılar yaşanmazsa da iyi olur.
Yaşanmaz diye ümit ediyoruz.
Ben sevinmiştim.
Bir diğer çok güzeldi. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, Xbox 360 Türkiye'de resmi olarak satışa çıktı. Zaten birkaç haftadır konuşuyoruz Türkiye'de satışa çıkacağına dair. 19 Kasım itibariyle artık resmi olarak Türkiye'den Xbox konsolunu alabileceksiniz. Tabii bunun dışında farklı bundle paketleriyle özel fiyatlandırmalar da yapılmış. Hani baktığımız zaman çok geç çıkan bir konsol.
Yani bence ne fiyatıyla...
Ama gelecek nesil için...
Evet, gelecek nesil için iyi ama yani Türkiye'de satışa başlamış olması, fiyatı, bundle'ları falan artık bence çok da önemli değil. Zaten almak isteyen satın aldı.
Şey konusunda, evet, ama abi, şey konusunda çok önemli. Hani Microsoft'un her ne kadar aracı bir firmayla gelmiş olsa da dağıtımını sadece Aral firması yapacak. Fakat kendileri resmi olarak Türkiye'de hani gelecek nesil için en azından Türkiye'de biz de varız demeleri için oldukça önemli ki bildiğin gibi lansmanda falan da bayağı bir iddialı.
Tabii önemli dersin ama bana sorarsan seyirciler için de büyük ihtimal önemli olan budur. Xbox'ın oyun sunucuları Türkiye'ye gelmedikten sonra evet, yemişim Microsoft'un burada olmasını yani hiçbir şey anlamı yok benim için. Xbox'ın... Yok servisleri yerleştirdik diyorlar yani ne kadar komik.
Sözünüzü kesiyorum. Xbox'ın bu nesildeki en büyük kozu yani Xbox Live'da. Life. Yani bu olmadığı müddetçe, buna gerçek anlamda Türkiye'de değer verilmediği müddetçe çok büyük bir eksiklik olacak.
Yani sonuçta büyüyen bir pazarız. Tabii ki satmak isteyecekler ürünlerini. Gelmişler, gelmemişler. Microsoft ilgilendirir. Kullanıcılar Wii U'ya bile bugün ulaşabilecek güçler ülkemize satılmasa dahi. Microsoft'u bu kadar satın aldık
Xbox'ını. Ben donanım haberde gördüm bugün ya satılıyordu
Wii U. Satılıyor. İçim gitti. Yani Microsoft olsa da olmasa da bu konsol bir şekilde satılacak. Şu ya garantisi orası... var işte. Garantili olarak. Belki.
Hani garantili olarak olacak. Türkiye'den mesela telefon açtığınızda direkt olarak işte teknik servise bağlanabileceksiniz.
Evet, onlar güzel
problemlerini
şeyler.
Problemlerini çözebileceksiniz ve hani zaten bu nesilden geçti ama bir dahaki nesilde hani Microsoft gibi bir
ön firmanın hazırlık olacak
Xbox,
en azından.
Yeni Xbox'ın hani direkt olarak belki yani Kuzey Amerika'yla aynı dönemde çıkmayacak ama diğer Avrupa ülkeleriyle beraber ülkemizde satışa çıkması tabii açıkçası.
Bir de tek avantajı Türkçe olur. Oyunlar olacak bence. Yani evet. En önemli avantajı bu. Türkçe evet. Oyunlar.
Bir de 3 kırmızı muhabbetinde çok dili yandı. Mesela ben sen yani evet, çok yani ikinci, üçüncü konsolumuz falan oldu. Teknik servisin olması çok önemli.
Tabii teknik bir servis de... yalnız bu arada Xbox'ın da kopya oyun oynamayan kırmamış insanlara servis yani verecek. Tabii ki bunun altını yani, çizelim. Yani birçok arada... kişinin muzdarip olacaktır öyle bir sıkıntı olursa.
Bu arada da Halo 4'ü çıkıştı 100 liradan satmışlar. Ben İngiltere ben 140 liraya almıştım.
Yani gayet güzel bir fiyat girdim.
Gayet güzel bir fiyat yakalamışlar.
Yani 100 liradan satmışlar. Çok üzüldüm ben. Yani kendi adıma duyunca çok üzüldüm.
Aslında keşke burada oyun fiyatlarını konuşuyoruz. Şimdi orijinal oyunlarla ilgili bir haberim var benim de. Asus artık bazı ekran kartlarında Assassin's Creed 3'ü ücretsiz olarak verecekmiş. Ve kullanıcılara da çeşitli oyun alternatifleri sunacakmış. Ama işlerine baktığımızda en popüler oyun Assassin's Creed 3. Şimdi orijinal oyun fiyatlarına bakıyoruz. Bu gerçekten önemli bir haber. İki tane ekran kartı var bunu alacak. GTX 670 ve 660'ın DirectX UI 2 modelleri yani özel bir soğutucuya sahip modelleri ki Asus'un artık özel soğutucuya sahip olmayan modelleri de çok kalmadı. Çünkü özel soğutucu modellerini uygun fiyatlarda satıyorlar.
Evet.
Bu tip bir oyuna sahip olacak. Ben sizin açınızdan merak ediyorum. Hani bir ekran kartı alırken siz oyuncu insanlarsınız. Orijinal oyun olup olmaması biraz fiyat farkını böyle tolere edebilir mi? Yani mesela 50 lira daha fazla verip yani, Assassin's Creed 3'te ekran kartı almak ister misiniz?
Bence şu açıdan önemli. Dediğin gibi Assassin's Creed 3 almak isteyen bir oyuncu yeni bir ekran kartı alacaksa hani performansı gayet iyi olan bir ekran kartını ufak bir meblağ vererek tercih edebilir.
Ya aslında bu biraz da şeye benziyor. Hani konsol almak istiyorsun. O sırada bir bakıyorsun ki bir oyun çıkmış. Senin sevdiğin bir oyun.
Evet, bundle
hani
veriyor
bundle
gibi.
Derler ya. Onu ikisi birlikte ararsın. Onun gibi bir şeyi var, havası var.
Peki Assassin's Creed 3 doğru tercih mi sizce?
Yani bu dönem için hani farklı tercihler de olabilirdi. Hitman. Daha çok hani Hitman olabilirdi. Far Cry olabilirdi. Ama Assassin's Creed 3'te tabii ki grafikleriyle azımsanmayacak bir oyun PC versiyonunda. Hani farklı versiyonları ileride çıkar mı bilmiyorum ama o konuda tabii tartışılabilir.
Ve burada izleyenlerimize sormak istiyorum. Sizce Assassin's Creed 3 gibi bir oyun ya da böyle popüler ücretsiz bir oyun ekran kartıyla beraber verilen ekran kart tercihinizi değiştirmek için yeterli mi? Aşağıdaki ankette cevaplarınızı yer verirseniz sevinirim. Yine bir diğer haberim var Asus'la ilgili. Biliyorsunuz Padfone 2 lansmanına katıldık biz onarım haberi olarak ve dünyadaki en detaylı belki ikinci elimizden bir tanesini yayınladık lansman sayesinde. Şimdi Padfone 2'ye özel kalan şeyler nedir? Güçlü bir telefon olmasına rağmen bu telefonun yanında verilen dock ünitesiyle yine güçlü bir tablete dönüşebilmesi bu telefonun. Çok büyük bir avantaj bence. Çünkü bugün baktığımızda insanlar genelde akıllı telefon satın aldıktan sonra bir tane tablete ihtiyaç duyuyorlar. Hepimizin elinde ya iPad var ya da bir Android tablet var. Padfone 2 bunların ikisini beraber
ikisi
bir arada bir telefon. Fakat şimdi size fiyatını söyleyeceğim, yorumlarınızı alacağım. 1 Aralık'ta Almanya'da satışa sunulması bekleniyormuş telefon. Yani Avrupa'ya da artık gelecek ve Türkiye'ye de gelmesi yakındır diye düşünüyoruz. Çünkü Almanya'da satışa başlaması demek.
Yani Türkiye pazarına girecek.
Türkiye pazarına neredeyse girdi gibi bir şey. Çok
Almanya
yakın
yavru vatan gibi zaten ya.
Evet, Avrupa ülkeleri çünkü Türkiye dahil ediliyor hep bu tarafa, o pazara. Şimdi fiyatı şöyle olacakmış. 32 GB kapasiteli model 800 euro. 64 GB kapasiteli model 900 avroluk bir fiyatla satılacakmış.
Yani
siz bu fiyatları nasıl buldunuz? Yani bir
ki
akıllı
bir
telefonu...
de Avrupa fiyatları. Evet. Türkiye'ye daha uğramadı bile.
Şimdi fiyatı birazcık pahalı. Çünkü normalde telefon olmadan tablet kısmını kullanamıyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Yani o fiyata zaten bir akıllı telefon tercih edilip yanına işte iPad mini alırsın veya iPad alırsın. İşte
en azından
diğer Asus...
kendi kombinasyonunu oluşturabilirsin. Evet,
hani diğer Asus modellerini alırsın. Hani en azından sen cep telefonla dışarı çıktığında evinde işte kardeşin artık eşin tablet olarak kullanabilir. Ama bu şekilde baktığımızda fiyatı açıkçası biraz tuzlu geldi bana.
Doğru aslında. Cep telefonu yanınıza götürdüğünüzde eğer eve tablet takını bırakırsanız.
Yani direkt çerçeve gibi oraya koyarsan.
Çerçeve gibi bir şey kalıyor. Ama tableti ve cep telefonu ayrı ayrı alırsanız tamam bilgileri senkron etmek belki sıkıntı olabilir. Ki artık günümüzde sıkıntı her şey bulut üstünden çalışıyor çünkü. En azından tablet evde bıraktığınızda başkalarının işini yarar. Evet. Bu da bir gerçek. Bu kombinasyon bilmiyorum. Hani siz fiyatı nasıl buldunuz? Yine bir soru daha. Asus ürünleri üstünden birkaç soru sorduk. Fakat bu da önemli bir konu. Çünkü Padfone 2 çok fazla bekleniyor. Sizce fiyat doğru mu? Ve
kullanış açısından hani, ne kadar kullanışlı?
Evet, bekleyenler beklemeye devam edecek mi? Buradaki soruya cevap verirseniz seviniriz.
Hani fiyatı ucuz olsaydı normalde önceki haftalarda şeyde konuşmuştuk mesela işte tablet çıkıyor bir klavye şeyle birlikte hani laptop özelliğini getirebiliyorsun. Aslında bu tarz cihazlar oldukça tercih ediliyor ama tabii fiyat performansının da göz önüne alınması lazım yani.
Önemli bir konu gerçekten.
Buradan Mesut gene önemli bir habere geçelim oyun dünyasında. Hani yeni nesil yeni nesil diyoruz. Aslında Wii U'yu yeni nesile katmak tabii tartışılır ama en azından yeni nesil Wii diyebileceğimiz için Wii U Amerika'da resmi olarak artık satışa çıktı. Bu ay tarihe bakıyorum 30 Kasım'la birlikte Avrupa'da satışa çıkacak ve 8 Aralık'ta da en son olarak Japonya'da satışa çıkacak. Aslında Talha direkt olarak senden
bana
başlayalım.
Topu bana şimdi atıyorsun.
Hardcore Nintendo'cu olarak Nintendo'nun hemen hemen bütün konsollarını kullandın. Wii U hakkında neler düşünüyorsun yani kısaca bir alalım.
Ben Wii U için şöyle bir şey söyleyebilirim. Acele edilmemesi gereken bir konsol bence alınması için ki biliyorsun ben almak için çok heves etmiştim.
Evet.
Nintendo 64 döneminde veya GameCube döneminde kendi kimliğini koruyarak başarılı oyunlar çıkarttı. Hani kendisinden taviz vermedi. Konsolların donanımsal olarak üstünlüğü söz konusuydu. Mesela PlayStation'dan daha başarılıydı Nintendo 64. PlayStation 2'den daha iyiydi Nintendo GameCube donanımsal olarak. Ama daha sonra ne oldu? PlayStation 3 ve Xbox 360 işte grafiksel olarak çok iyiyken Nintendo Wii gibi bir konsol çıktı. Hepsinden fazla sattı.
Yani
başarılı bir konsol değildi Nintendo Wii. Bana Nintendo konsol olarak da başarılı değildi. Güzel oyunları vardı ama çoğu hani shovelware denilen böyle uyduruk kaydırık.
Aslında izlerken keyifliymiş gibi gelen fakat oynamaya başladığımızda maalesef aman pek de bir şey yokmuş dediğimiz oyunlardı.
Aynen şimdi lafı fazla uzatmadan Nintendo Wii U'ya geleceğim. Wii U'nun nasıl bir strateji izleyeceğini bilmiyoruz tam olarak. Hani nasıl oyunlarla çıkacak.
Hardcore oyunlar mı olacak? Bu
Wii gibi olacaksa açıkçası ben beklerim yani bir iki sene sonra da alabilirim. Ben her zaman için alırım çünkü Nintendo'nun kendine has oyunları gerçekten başarılı oluyor. Ki online altyapısı düşüncesi hani kendine has bir şey var. Miiverse falan Facebook tadında falan evet. Güzel olmuş. Ama onun dışında ben biraz beklenmesi gerektiğini düşünüyorum ki zaten 5 GB'lık bir güncellemeyle çıktı konsol. Bazı problemleri var. Hemen hemen her konsolda da böyle Xbox 360'tan konuştuk. 3 kırmızı hatası.
Evet oldukça önemli
şey
bir hata.
Şey karşımıza çıkmıştı. Yani olabilecek şeyler bunlar. Benim şeyim beklemek lazım gerektiğini
şeye baktığımızda hani muhtemelen Avrupa çıkışıyla birlikte biz de konsol edineceğiz. Hani incelemesiyle karşınızda olacağız ama hani ilk yorumlara baktığımızda aslında en çok eleştirilen nokta hani Wii U'nun kontrolcüsünü, ekranını kullanıyorsunuz. Hani ekranla televizyon ekranı arasında böyle bir kopukluk
İkilem
olduğu söyleniyor.
Tabii bir de bu kontrolcü ekranı rezistif mesela, ekran biliyorsunuz evet. Hani basmayı algılamıyormuş çoğu zaman. Geri bir teknoloji kullanıyor ve multitouch özelliği yok. Mesela bunlar çok önemli eksiklikleri.
Hani asıl eleştirilen nokta mesela bazı oyunlarda işte alttaki ekrana bakın gibi oyunun ortasında bazı ibareler beliriyormuş. Bu tabii ki oynanabilirliği baltalayan bir unsur. Hani aslında teknik kısımları geçip bir açıklamalara baktığımızda hani Wii U'ya baktığımızda işte şey donanımsal olarak tabii ki çok yüksek bir donanıma sahip değil. Zaten bu konuda Nintendo'nun açıklaması geliyor. Her konsol için bir oyun bile satsak biz kâra geçeriz gibi bir açıklama yapmışlar.
Ubisoft hatırlarsın şey demişti biz tabii ki onlar daha içli dışı durumla ilgili biz şaşırdık daha ucuz bekliyorduk. Büyük ihtimalle çok ucuza mal edilen bir konsol.
Ama konsollarına para kazanıyorlar
yani diyorsunuz. Yani Wii'den çünkü inanılmaz para kazandılar. Wii GameCube şeyinde bir konsol yani donanımsal olarak. Ama tableti başarılı bir şekilde kullanırlarsa bence yine geniş kitleye hitap eder.
Hani baktığımızda burada aslında Zombie U aklıma geliyor. İşte tableti arkanıza dönüyorsunuz.
Evet, kimisi mesela çok beğenmişti,
arka
kimisi
beğenmemişti. Arka tarafı görüyorsunuz. Evet, o da hani ikilemde kalan bir oyun. Tabii ki test etmek lazım
denemek
ama
lazım. İnşallah
en azından
deneyebiliriz.
Kullanım olarak farklı bir şeyler yapmışlar. Bu da oldukça önemli. Wii U ile ilgili patch'ı biliyordur arkadaşlar. Oyun dünyasını yakından takip eden kişiler.
Felaket telaket.
Yani, evet.
Hiç sevmiyorum.
Açmış ağzını ve Wii U leblebi gibi satar demiş.
O da yani ne kadar tuhaf bir şey. Adam saydırdı Wii U şöyle olacak, Wii U böyle olacak diye.
Ama satar da demiş.
Satar yani. Demiş yani.
Ama yani 3DS aslında Nintendo ile ilgili bütün tahminlerin boşa çıkabileceğinin göstergesi
evet,
oldu.
22
3DS
milyon
gibi
sattı yani.
Başarısız diyebileceğimiz bir konsol ki ben hala evet. Başarısız olduğunu inanıyorum çünkü DS'in üstüne hiçbir şey getirmedi. 3 boyut özelliği sadece şov amaçlıydı. Bakın yani şu an baktığımız satış rakamları yine her şeyi bozmuş durumda.
Muhabbetini kullanmıyorsunuz.
Evet, ben şu anda hiç oyun hani bazı oyunları oynuyoruz. Hani Talha'yla da konuşuyoruz bunu. Ben 3D özelliği hiç kullanmıyorum.
Açmıyorsunuz yani. Ki. Yani zaten bir de şöyle bir şey var. Aletin gittiği şarjı 4 saat falan ya gidiyor ya gitmiyor. Onu da açtığın zaman 2 saate
evet,
hadi bana güle güle
diyor. Yani
nasıl portable konsol diyorsun. Ama şöyle bir şey var. 3DS mesela Vita'ya karşısında çok başarılı satışlar elde etti. Hani bu sadece Vita'nın kötü olmasıyla
tabii
falan alakalı değil.
Tabii ciddi fiyat indirimini de unutmamak lazım. Çok ciddi fiyat indirdiler o
zaten,
tarafta.
O da
100 dolarlık bir fiyat indirimi oldu.
O da ayrı bir tartışma konusu. Yüksek fiyattan satıp da daha sonra indirime gitmesi, sonra kullanıcılarına işte pahalı sattığı, ücretsiz oyun vermesi falan çok olay oldu.
Evet, aslında şimdi Nintendo'yu genel olarak düşündüğümüzde yenilikçi bir firma diyebiliriz. Bakalım bu konsolda nasıl yenilikler getirecek. Yeniliklerden konuşuyorken de bizim tarafta çok enteresan bir gelişme var. Steve Wozniak aslında Apple'ın yaramaz çocuğu denebilir. Neden? Çünkü Steve Jobs'la beraber Apple'ı kuran bir kişi fakat yönetim kurulundan daha bağımsız açıklamalarda bulunabiliyor. Genel olarak baktığımızda da tamam zamanında yaptığı bazı keşifler ve geliştirdiği cihazlarla beraber Apple'ın bugünlere gelmesi de çok önemli bir katkıları bulmuş. Fakat şimdi birazcık emekliliğin tadını çıkartıyor diyebileceğimiz bir insan. Ve son yaptığı açıklamada ise demiş ki Apple artık o yenilikçi kişiliğini kaybetti. Microsoft'u artık daha yenilikçi buluyoruz. Eğer Windows 8 akımıyla beraber bu geliştirme ve yenilikler azmine devam ederlerse Apple'ı geride bırakabilirler demiş. Böyle bir açıklaması bulunmuş. Bu birazcık da aslında son dönemde Apple hakkındaki eleştirilerin de içeriden yine bir başka kişi tarafından desteklenmesi oldu. Apple'ın artık o yenilikçi kişiliğini kaybettiği ve gitgide ticari düşünen, daha çok
marka,
insanlardan nasıl para kazanırım,
şey yapmak,
evet daha çok satış
çıkarmak.
Yaparım diyen bir firma haline geldiğini
hani burada
eleştirileri çok fazla vardı son dönemde.
Özellikle hani kullanıcı bazında baktığımızda Steve Jobs vefat ettikten sonra hani bu kimliğin daha çok ön plana çıktığını görüyoruz işte. Daha çok kar amaçlı bir firma oldu. Hani o da oldukça önemli bir dönüm noktası oldu bence Apple için.
Evet, tabii son dönemde yapılan hani lansmanlara baktığımızda pek de beklentileri karşılamamış gibi gözüküyor ki firma hisse senedi değerleri de gitgide düşmeye başlamış durumda. Tabii bu aslında tepedeki çok değerli bir insanı kaybetmelerinin neticesi de olabilir. Çünkü yatırımcılar şunu düşünüyorlardır belki Steve Jobs'tan sonrası ne olacak acaba? Endişeliyiz, en azından satalım, riski
yani,
azaltalım diye de düşünmüş olabilirler.
Şunu diyebilir miyiz? Steve Jobs Apple markasının üstünde bir kişilikti.
Üstünde demek yanlış olur fakat Apple markasına güveni arttıran bir kişilik olduğu
evet.
Gerçek. Yani birçok insanın saygı duyduğu ve yenilikçi bir insan olarak gördüğü
biriydi. Bu adam bir şey söylüyorsa doğrudur şeyi var, muhabbeti var.
Çünkü
yani.
Dediklerinin birçoğu da doğru çıktı.
Doğru
yani çıktı. Seneler önce yapılmış teyip kayıtlarına baktığımızda tabletlerden, cep telefonlarından, dokunmatik ekranlardan bahsettiğini görüyorsunuz ki o zamanlar SMS okumuyordu. O dürüst bilgisayarlar bile yok. Demek ki gerçekten ileriyi gören, vizyoner bir insandı. Firmayı da zaten getirdiği yerler aşikar. Hepimiz bunu hep beraber izledik. 5 sene içinde iPhone'dan sonra Apple'ın geldiği yerler kimsenin tahmin edemeyeceği yerler oldu.
Tabii bunun karşısında Microsoft'u yenilikçi göstermesi de çok enteresan. Çünkü Microsoft da genellikle eleştirilen, hani bu konuda belli şeyleri tekrar eden bir firma olarak bilinirdi.
Evet, sonuç olarak baktığımızda da Windows Phone 8 mesela kaç senedir geliştirilen bir platform olmasına rağmen hala yenilik konusunda birçok sıkıntısı var. Olan, hatta işte zamanımız olmadı, bildirim çubuğu ekleyemedik gibi açıklamalarla beraber gelen bir platform oldu ki zamanımız yok kelimesi Microsoft gibi bir firma için bana çok komik geliyor.
Gerçekten çok komik.
Merdiven altı üretim yapan şeyler.
Evet, mesela son gelen yorumlardan bir tanesi kullanıcıları Windows 8'i ilgiyle karşılamadığı konusu. O beklenen ilgiyi görmediydi Microsoft'un ki. Yaptığı fiyat indirimlerinden de bu pek belli oluyor aslında. Bugüne kadar hiçbir işletim sisteminde yapmadığı fiyat indirimlerini, fiyatları, kampanyaları Windows 8 ile beraber gördük. Ve bütün üreticiler de şu an Windows 8'in başarısına tutunmuş durumdalar. Çünkü Windows 8'in sektörü canlandıracağı konuşuluyor. Genel olarak baktığımızda bilgisayar pazarında özellikle büyük bir durgunluk var. Cep telefonları ve tabletler almış başını giderken komponent pazarında ne yazık ki yavaş
yavaş saymadan
daha iyi olurdu. Geriye doğru gitmeye başlamıştı. Ona bakalım neler olacak. Bir diğer haberimiz daha ise Sony ile ilgili. Sony'de de biliyorsunuz yenilikler başladı. Firma kendini tekrar aslında yapılandırıyor ve cep telefonlarından televizyona kadar artık bütün kategorilerde liderliği oynayan ürünlerle piyasada yer almaya çalışıyor. Xperia serisiyle oldukça başarılı bir çizgi yakaladı Sony. Şimdi yeni gelen haberlere göre ise 2013 yılında Sony artık Galaxy S3, One X gibi modellerle mücadele edebilecek, iPhone 5 ile mücadele edecek bir modeli duyuracaklarını açıklamış. Tepe oynamaya kararlılar. Zaten cep telefonu pazarında da oldukça iddialılardı. CES 2013'te bu cep telefonu modelini tanıtacaklarmış. Birçok dedikodu var. İşte Full HD ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Çok güçlü bir GPU ile beraber mobil oyuna hız katacağı konuşuluyor. Tabii ki hep beraber bekleyip modeli göreceğiz. Ben burada izleyenlerimize merak ediyorum. Xperia modellerini başarılı buldunuz mu? Sony gerçekten Galaxy S3 veya iPhone 5'e rakip olacak bir telefon üretebilecek güçte bir firma mı gözünüzde? Lütfen anketimizi doldurarak bizlere yorumlarınızı iletin.
Sony'den sonra oyun dünyasında köklü bir firma olan aslında Blizzard'a geçelim. Blizzard'ın biliyorsunuz hani oyun firmasını deyince aklınıza direkt olarak tabii ki World of Warcraft geliyor. World of Warcraft hatta bugün 23 Kasım itibariyle 8 yaşına bastı. Bunun için de özel bir video yayınladılar. Hani aslında kısaca da geçmek lazım. Zaten World of Warcraft'ı bilmeyen yok. Hani Mesut sen aslında sen de MMO oyunlarıyla biraz ilgilisin. Ne düşünüyorsun World of Warcraft hakkında?
Açıkçası ben World of Warcraft'ı biliyorsunuz Lineage 2 aynı dönemin oyunlarıydı. Evet. Ben Lineage'cilerdendim. Hani çünkü genel olarak yapısı ve sunumu daha çok hoşuma gidiyordu. Fakat Lineage'i bitiren onun PvP'ye destek vermemesi oldu çıkışıyla beraber ve biz köşemize çekildik.
Sonra World of Warcraft'lar çıktı.
Açıkçası World of Warcraft hiçbir zaman beni böyle çok fazla çeken, içine çeken derinliği olan bir oyunmuş gibi gelmedi bana. Daha çok aksiyona ve yani sanki oyuncuların Facebook gibi bir şeydi. Yani sosyalleşme yönelik bir oyundu. Oyunu oynamıyordunuz da oyundaki karakterlerle kurduğunuz hayal dünyasında aktiviteler yapıyordunuz. Yani mesela aslında zindanlara girmek, PvP modları bunları teşvik eden
lazım.
Şeyler.
Hani aslında roleplay'in zaten odak noktası budur. Kendini hani özgür bırakır oyuncuyu ve oyuncu kendisini istediği şekilde ilerleyebilir. Bu konuda sen aslında doğru söylüyorsun. World of Warcraft bunu sağladığı için ama aslında başarılı
oldu. Evet, sosyalleşmeyi sağladı ama işte ben birazcık daha böyle konulu, hikayesi, derinliği olan oyunları sevdiğim için evet. Ne yazık ki ben de pek beni çok kavradığını söyleyemem.
Hikaye olmadığı zaman pek şeye odaklanamıyorsun. Bu open world tarzı oyunlarda evet, da bu
beni
şeye
pek sarmadı ne yazık ki.
Kapışıyorsun aynı muhakkak.
Ama evet, genel olarak oyuna baktığımızda
MMO'cu değilsiniz.
Yani başarısı
MMO
belli.
MMO PvP'si olsa ama mesela Tribes Ascent falan var. Onu çok oynuyorum ben ama bu tarz RPG
evet,
oyunları
pek bana göre
World of Warcraft aslında toparlayacak olursak hani 8 yıldır piyasada olan sürekli güncellemeleriyle her ne kadar mesela son güncellemesi de başarısız dendi ama yine satış rakamlarında çoğu firmanın ana oyunlarından bile iyi sattı. Hani 8 yıldır işte bir 8 yıl önce bir MMO çıktığında World of Warcraft'la kıyaslanıyordu. Hani 2012 yılında bir oyun çıktığında yine World of Warcraft'la kıyaslanıyor. Hani bu konuda da tabii ki hakkını
bir
vermek lazım.
Bir taş olmuş diyebiliriz evet, o zaman yani. Hani
bana göre MMO türünün hani süperstarı diyebileceğimiz bir oyun.
Evet öyle gerçekten. Zaten oyunların süperstarı da olabilir. Bu kadar sene boyunca insanları aile gücü dedikleri bir oyunda tutmak, evet, milyonlarca kişiyi yani oyalamak çoğu, zor bir durum.
Çoğu oyun yani Star Wars Old Republic bile free to play'e geçiyor. Hani daha yeni çıktı. Fakat World of Warcraft hala çatır çutur.
Evet. Parayla oynatmaya devam ediyor.
Buradan bir diğer haberimize geçelim. Hitman Absolution bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. Bununla ilgili lansmanda bir röportaj yapmıştık ve röportajda yeni Hitman oyunlarının geleceğinin de sürprizini almıştık. Zaten beklenen bir şeydi. Fakat şimdi yeni bir haber geldi. Oyunun yönetmeninden Thor Ballstedt bir açıklama yapmış ve hani bu oyun için 7 yıl beklediniz ve artık firma farklı bir şekilde oyun yapımını devredecek. Hani tıpkı Call of Duty Treyarch'a bakıyoruz ve Infinity Ward'a bakıyoruz. İki farklı firma tarafından geliştiriliyor. Hitman'de de buna benzer bir gidişatın olabileceği söylenmiş. Açıkçası benim çok hoşuma giden bir açıklama olmadı. Çünkü hani Call of Duty serisine baktığımızda çok farklı bir yere sahip. Ama Hitman olsun, işte Assassin's Creed olsun veya bir Metal Gear Solid gibi bu tarz oyunların aslında tek bir firmada kalması...
Fabrikasyon olmaması lazım. Evet, her sene bir başkasını çıkarması lazım.
Yani Hitman'in hikayesi zaten hani ne kadar gidebilir yani? Çok farklı hikaye yapamazsınız.
Don lastiği gibi sündürecekler işte. Aynen. Yani eğer dediğin gibi
hani
olursa.
Her sene veya iki senede bir oyun çıktığını düşünürsek açıkçası ben oyunun kalitesinden ödün vereceklerini düşünüyorum. Hani burada açıklamada bu konuda da bir açıklama gelmiş. Hani başka bir firmaya versek de bizim firmamızdan da IO Interactive'den de önemli isimler o firmaya zaten destek verecek gibi bir açıklama gelmiş. Ama umuyorum önümüzdeki sene yeni bir Hitman oyunu gelmez. En azından böyle bir 3-4
zaten
sene
eğer hani her sene bir tane Hitman görmeye başlarsak Resident Evil serisi gibi olur herhalde.
Aynen.
Belli bir seneden sonra elimize silah alırız, 500 kişi arda arda öldürmeye başlarız.
Uziler,
bundan sonra Hitman'in babası, dedesi.
Aynen o şekilde devam eder ki. Metal Gear Solid biliyorsunuz o şekilde devam eder artık. Dedesi, halası, hala çocuğu falan derken bir sürü Solid Snake'i kontrol etmiştik.
Ya kurgunun çok fazla şeyi aşmaması lazım. İnsanın hani baktığı zaman ya artık abartı, tadı kaçtı falan şeyini hissetmemesi lazım.
Evet, gerçekten öyle.
Açıkçası fabrikasyon gidişatını istemiyoruz diyebiliriz yani.
Herkesin isteği bu yönde zaten oyunlardan. Şimdi teknoloji dünyasındaki haberleri kısa kısa değinecek olursak Firefox'tan bir açıklama geldi ve 64 bitlik Firefox'un geliştirmelerini durdurduk dediler. Ya bana bakarsanız çok da üzücü bir haberdi. Zaten 32 bitlik versiyon 64 bitlik bir işletim sisteminde çok rahat bir şekilde çalışıyor. Neden 64 bitlik özel bir versiyon ihtiyaç duyuyorsun diye hep düşünmüştümdür hani bu tip tarayıcılarda. Neden olarak da durdurulmasındaki? Demişler ki 32 bit için geliştirilen o araçların hiçbiri 64 bitle şu an uyumlu değil. O ek fonksiyonların hepsinin yazılımcılar tarafından tekrar yazılması lazım ki siz 64 bitlik Firefox'u şu anki Firefox gibi etkin bir şekilde kullanın. Herhalde yazılımcılar tarafında da çok fazla destek bulamadılar ki. Böyle bir geliştirmeyi durdurmuşlar.
Yani 32 bite daha çok
önem versinler. Hani aslında Firefox'la ilgili söylenecek çok şey var. Hani ilk çıkış dönemlerine bakıyoruz. Gerçekten piyasada hani tekel gibiydi. Şu evet, anda bile hız olarak hani azımsanmayacak bir kullanıcı kitlesine sahip. Ama son dönemdeki performansının eski yarattığı da bir gerçek. Sürekli çökmeler yaşanıyor. İşte
evet, birçok kullanıcı şikayetçi zaten Chrome'un yükselişi de aslında firmanın eskisi kadar başarıyı devam ettiremedi, evet, yenilikçi olamadığında bir göstergesi evet oldu. Çoğu kişi artık Chrome kullanıyor ki ben de artık yani Chrome'dan başkasını kullanmaz oldum. Bir diğer haberim de ekran kartı tarafından arkadaşlar. AMD'nin Tahiti LE model isimli bir GPU'su var. Bu aslında Nvidia tarafında GTX 660'a karşı geliştirilmiş bir GPU. Hani herkes merakla bekliyordu. İsmi ne olacak diye çok fazla merak ediliyordu. Fakat ismine baktığımızda yine 7870 olarak tanımlandığını görüyoruz bu GPU taşıyan ekran kartlarının. Ve ilk modelde PowerColor tarafından geldi. Çok fazla üretici değer almayacak bu GPU. Ve genel olarak GPU'nun özelliklerine baktığımızda 1536 paralel işlemcisi var. 256 bit bellek veriyor. Onun da 2 GB bellek taşıyor üstünde. GPU'su 920 MHz'de çalışıyor ve kendisi otomatik olarak hız aşırtma moduna girdiğinde 975 MHz'e kadar hızı çıkabiliyor. 6000 MHz'de bellek hızı var. Efektif olarak kullanabildiğimiz hız bu. Hani bütün üreticilerde üretilmeyecek olması belki ekran kartının çok fazla bulunamayacağı anlamına geliyor. Umarız böyle bir durum olmaz. Çünkü AMD tarafında gerçekten GTX 660'a cevap verilmesi gereken bir ekran kartı modeli bekleniyordu. Bakalım genel olarak kullanıcıların tepkisi ne olacak bu tarafta. Bir diğer haberimde soğutucularla ilgili çok fazla hepsi bir arada soğutma sisteminin haberini vermeye başladık. Her firma artık bir tane üretiyor. Bu ürünlerin performansı eskiden çok kötüydü. Genelde fanlı soğutmaların gerisinde kalıyorlardı ve çok ses çıkartıyorlardı. Fakat son dönemde gelişen teknolojilerle, pompa teknolojileriyle ve radyatör teknolojileriyle beraber artık bu soğutma sistemleri çok efektif, iyi bir şekilde kullanılabiliyorlar. Yeni bir model de Zalman tarafından duyuruldu. Zalman'ın hepsi bir arada soğutucusu Resonator 3 ismini taşıyor ve 400 Watt'a kadar işlemcilerde, yani 400 Watt'a kadar ısıl güç tasarımına sahip işlemcilerde kullanılabileceği belirtilmiş. CES 2013'te tam olarak
göreceğe
çıkacak ve Şubat ayında satışına başlanacakmış. Fiyat konusunda da henüz bir bilgi yok. Bir diğer haberim yine bir cep telefonu üreticisiyle ilgili, HTC ile ilgili. HTC'nin biliyorsunuz Full HD ekrana sahip 5 inçlik bir modeli, cep telefonu modeli hem Japonya'da hem de Amerika'da satışına başlandı. DNA ismini taşıyordu. Ve modeli özel yapan tabii ki 5 inçlik bir ekranda Full HD çözünürlük sunması. Avrupa'ya ne zaman geleceği tartışılırken, gelecek mi gelmeyecek mi dedikoları dolaşırken Avrupa modeli HTC Deluxe ile, Deluxe ismini alacakmış Avrupa'da, ilgili bazı görseller sızdırıldı, medya görselleri. Bu da şunu gösteriyor ki Avrupalı kullanıcılar da, bu ülkemizdeki kullanıcılar da anlamına geliyor, 5 inçlik Full HD ekranlı HTC cep telefonunu kullanma zevkine, keyfine erişebilecekler. Cep telefonunun en çok eleştirilen özelliği dolu dolu bir donanımsal özellikler listesiyle gelmesine rağmen 2020 mAh bataryasının gündelik kullanımda çok da uzun bir batarya süresi sunamaması. HTC One X'de firma bu tip eleştirilerle karşı karşıya gelmişti. Fakat aynı hatayı devam ettiriyor olmaları biraz enteresan olmuş.
Akıllı telefonlardaki en büyük sıkıntıyı devam ettirmeleri de ilginç
olmuş. Evet, T-Sony gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bakalım bu soruna gerçekten köklü bir çözüm bulabilecekler mi gelecek senelerde? Energizer ile beraber gerçekten bir çözüm bulunabilir. Son haberim de Intel'in bir satın almasıyla ilgili. Intel Creative'in az şirketlerinden bir tanesi olan Zlabs'i satın aldı. Zlabs'in geçmişine baktığımızda aslında 3Dlabs isimli bir firmanın isim değiştirmiş hali. Creative 150 milyon dolara yakın bir fiyat ödeyerek 3Dlabs isimli GPU'lar konusunda deneyimli bir firmayı satın almış ve mobil işlemciler üretmeye başlamıştı. Zlabs'in ürettiği işlemciler daha çok Android'lerdi ve cep telefonlarını kullanılmak üzere geliştirilmişti. Fakat ne yazık ki firma bu çabalarıyla iyi bir sonuç elde edemedi ve biz şu an çevremizde bu işlemcilerle sahip olan tabletleri veya cep telefonlarını çok fazla görmüyoruz. Intel 50 milyon dolar vererek satın almış Zlabs'i ve bu 50 milyon doların 20 milyon doları da sadece sahip olduğu patentler filan içinmiş ki. Yani genel olarak baktığımızda
iyi bir şekilde kapatmış yani pazarlığı.
Evet. Creative yalnız hani bu firmanın geliştirdiği işlemcileri üretmeye ve satmaya devam edecekmiş. Bilmiyoruz. Belki ileride çok daha fazla cihazla kullanılırken görürüz. Fakat Intel nasıl kullanacak? Intel gerçekten bu patentleri kullanarak yeni bir GPU geliştirecek mi? Bunları hep beraber göreceğiz.
Zamanla göreceğiz.
Evet, zamanla göreceğiz.
Oyun dünyasındaki kısa kısa haberlere geçtiğimizde ise Talha seni de yakından ilgilendiren bir oyunla başlıyoruz aslında. Resident Evil Revelations 3DS'e özel olarak çıkmıştı. Ve Güney Kore'deki bir hani lisanslama şirketinin listesine göre oyunun konsollar yolunda olduğu gözüküyor ki HD grafiklerle açıkçası ben iyi bir seçim olacağını düşünüyorum. Çünkü Resident Evil 6 faciasından sonra açıkçası hani böyle Resident Evil'ın asıl köklerine sadık olan bir oyun oynamak konsolcularında en büyük haklarından birisi.
Umarım gelir de Resident Evil 6'yı niye sevmediğimizi anlar insanlar.
Hani eski oyunların özüne sadık kalan bir yapısı olduğu için biz de oldukça sevmiştik.
En azından şey yok ya, elinde Uzi ile arka taraf örümcek, ön taraf insan, tavana tırmanıp sana ateş eden şeyler yok yani.
Evet, bir diğer haberimiz arkadaşlar gene bu neslin en sevilen oyunlarından birisiydi Mirror's Edge. İkinci oyunla ilgili sürekli dedikodular çıkıyor. Fakat bu sefer eski DICE çalışanlarından birisi oyunun yapım aşamasında olduğunu söyledi. Fakat tabii ki DICE tarafından yine bir yalanlama geldi resmi olarak duyurulmadığı için.
Şöyle de bir şey var ama DICE bu yalanlamadan önce çok kısa bir süre önce daha doğrusu şöyle bir şey demişti. Biz EA'nin Battlefield firması olmak istemiyoruz demişti. Hani resmen biz bir başka oyun yapmak istiyoruz ki bu oyunda Mirror's Edge 2 olması muhtemeldir.
Mirror's Edge'in ilk oyunu da zaten çok başarılı bir yapısı vardı gerek grafikleriyle.
Yani hiç kimsenin hani sunmadığını sunmuştu sonuç olarak.
En azından farklı bir şekilde oyunculara farklı bir deneyim sunmayı başarmışlardı. Bir diğer haberim ise Steam ile alakalı. Her ne kadar resmi bir açıklama gelmiş olmasa da Sega'dan John Clark Londra'da yaptığı bir konferansta Steam'in kullanıcı sayısının 50 milyonu aştığını açıklamış.
Çok önemli bir rakam.
Hani en son açıklandığında resmi olarak 35-40 milyon civarı olduğu söyleniyordu. Hani bu kadar kısa bir süre zarfında 10 milyon oyuncuya daha sahip olması gerçekten hani PC oyunculuğunun da hala bangır bangır
zaten
devam ettiğini
Steam
gösteriyor.
Zaten Steam o konuda PC oyuncularının en büyük ayakta tutan isimlerinden birisi. Şunu da parantez içinde söyleyelim. Steam'in bu aralar sonbahar indirimleri var arkadaşlar. Kaçırmayın. Gözünüz kulağınız Steam'de olsun. Başarılı oyunlar elde edin.
Milletin cebini deldireceksin çünkü Steam gerçekten hani PC oyuncuları indirimleri tabii ki çok seviyorlar bu konuda ama.
Bakıyorsun 3-5 dolarlık oyunlar çıkıyor falan.
Hani 3-5 alırken bir bakmışsın gerçekten
bayağı bir şey kalmamış.
Evet, bu genelde cep telefonları konusunda en çok yaşadığımız olaylardan bir tanesi kredi kartı gelince 150 dolarlık bir oyun faturasıyla karşılaşabiliyorsun.
Ufak alıyorsunuz fakat gerçekten ama hak ediyor tabii ki oyunlara da baktığımızda çok büyük indirimler
mesela
oluyor.
Sen Max Payne 13 dolara falan inmiş ki bence 15, çok önemli bir indirim.
15 dolardı galiba. Oldukça.
Çok önemli bir indirim yani. Gerçekten
ki
alınabilecek
bu devam edecek daha kim bilir daha ne oyunlar çıkar karşımıza.
Şimdi bu haberlerden sonra aslında birazcık da ilginç haberlere geçiyoruz. 135 saat ile Guinness Rekorlar Kitabı'na geçen bir oyuncu haberi
ve
var.
Türk
evet,
oyuncu.
Avustralya'da yaşayan Onur Okan Kaya isimli oyuncu Black Ops 2'de tam 135 saat oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Açıkçası hani resmine baktığımızda pancar gibi olmuş yani.
Zaten kendinden geçmiş ölmeye yakın gibi.
Şimdi ben bu haberi gördüm. Gökhan'la konuşuyoruz. Dedim ki nedir olay falan. Ya dedi Türk'ün biri şöyle böyle. Dedim Türk olduğu yazıyor mu dedim. Yok yazmıyor. Tamam o zaman dedim. Adamlar bizi bir burada görmesinler yani abi.
Ama şu bakımdan da baktığımızda hani daha önce zaten 2 saatlik bir farkla yeni bir rekor kırılmış. Hani çok oyun oynamak tabii ki bünyeye zararlı ama bir rekor denemesi için yapıldığı zaman aslında çok da
acaba Black Ops'un reklamı mı rekor denemesi? Bana garip geldi. Hani neden Black Ops oynamış?
Yani Black Ops çok oynanan olduğu için bir olabilir. Popülariteye hitap ediyor.
Belki de olabilir, doğru.
Hani hem popülariteye hitap
ediyor. Mario Neat ne yapacak yani, değil mi o kadar?
My Little Pony falan oynayacak.
En azından böyle kendi tercih ettiği bir oyunsa, sürekli oynadığı bir oyunsa bari birazcık eğleneyim gözüyle.
Tabii canım, o da var. Yani profesyonel olması da önemli. Bildiğim kadarıyla zaten dünya sıralamasında 13. sırada mı 12. sırada mı neymiş arkadaş?
Hani burada bir yorumdan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Bizim işte haberdeki alttaki yorumlara baktığımda hani Türk kullanıcı olduğu için böyle çok eleştiriler gelmiş. İşte o işte niye böyle bir şey yapmış, işte hakaretler falan yapanlar var ama bir tane okuyucumuz da şey demişti. Yabancı birisi yapınca alkış, biz yapınca auu diye hemen. Hasan Şaş'ın çok meşhur bir videosu vardır. Oraya bir gönderme yapmış.
Hacı yapınca alkış, biz yapınca auu.
Hani, tam aslında nokta atışı yapmış diyebiliriz o arkadaş için. Bir diğer haberimiz ise gene çok oyun oynamakla alakalı. Güney Kore'de bir oyuncu, 24 yaşında pardon, Tayland'da bir oyuncu. Çok fazla oyun oynayarak hayata veda etmiş. Hani böyle haberlerde
genelde
sık sık
karşılaşıyoruz. Genelde Çinlilerden falan, Asya tarafından hani çıkıyor bu.
Güney Kore dedim ben, çünkü Güney Kore'de genelde
adamla çoluğun
çocuğunu
öldürüyor.
StarCraft oynarken falan hayata veda edenler oluyordu. Hani Tayland'dan da 24 yaşında bir oyuncu.
Ben hatırlıyorum çünkü sinirlendi, çocuğunu aldı, duvara çarptı falan filan tipler evet. Bana yani böyle.
Bu tarz haberler ki Levent'in haberleridir bunlar.
Evet. Şey ne o? Üçüncü sayfa haberleri mi diyorlar?
Oyun tarafında da çıkıyor bunlar değil mi?
Aynen.
Üçüncü sayfa haberlerini biz de genelde Levent yaptığı için. Son olarak bir diğer haber de arkadaşlar Assassin's Creed ile ilgili. Assassin's Creed 3'ü taşıyan kamyon saldırıya uğramış ve bütün kopyalar çalınmış. Hani artık korsancılar
evet, artık işi tam böyle üretmiyorlar yani. Oyunları çalıyor.
Şey yaptılar, eski nesil korsancılığa döktüler gemilerle böyle gidip saldırma gibi. Böyle bir ilginç haberle
yani
de.
Oyunu bir yerlerde ucuz bulursanız nasıl olup olmadığını iyi bir düşünün.
Hani şeyi de söyleyelim, Ubisoft zaten bu çalınan oyunların kodlarını belirlemiş ve dağıtım firmalarına da göndermiş. Muhtemelen aldıklarında da hani çalışmazsa o kamyondan
şey
geldiğini bilsinler.
Ya. Çalınan paraların numaralarını alıp buluyorlar ya, onun gibi
oldu. Çok enteresan bir olay gerçekten. Oyunu çalmak için tırı niye soyarsın yani? Çok garip enteresan. Bir olay.
Böyle ilginç bir haberle de bizim kısa kısalarımızla bitirelim.
Evet, aslında ikisi birine burada sonuna geldik sizin kısa kısaların bitimiyle beraber. Yine enteresan bir videoyla kapatacağız. Far Cry 3'ün ilk incelemeleri yayınlanmaya başladı ve gerçekten onun çok yüksek puanlar alıyor. Ve baktığımızda oyunun tanıtımı içinde gerçekten çok fazla para harcıyor Ubisoft. Son videolardan bir tanesi yine Far Cry 3 ile ilgili. Biliyorsunuz Far Cry 3 biraz değişik bir adada geçiyor. İşte oradaki çeteler uyuşturucu mafyaları birazcık. Uyuşturucu hepsinden hükmediyorlar. İşte buradaki kahramanımız da biraz yüksek dozda uyuşturucuya maruz kalıyor. Ve sonrasında yaşadıkları tabii isteyerek kalmıyor burada. O çete tarafından buna veriliyor. Bilgisi dahil olmadan, yani bilgisi dışında. Şimdi gelişen ilginç olayları izleyeceksiniz. Evet, bakın bakalım neler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Well. What's it gonna be?
Of the happy hour special.
You sure about that, kiddo?
All in. Thanks for the airfare, fellas.
You're taking money.
My money. Jeez, what time is it?